Ayrım 12.
Ayrıca iki anayasa arasında önemli bir fark daha var. 1961 Anayasası'nın yapılışına yol açan olaylar dizisi, kişiyi devlet gücüne karşı koruması gereken bu klasik haklarla ilgili olarak ortaya çıktığı için, o anayasanın hakları ve özgürlükleri düzenleyiş biçimi 1924'tekine göre çok daha sistemli ve ayrıntılı. 1961 Anayasası, kişi dokunulmazlığı, özel yaşamın gizliliği, haberleşme özgürlüğü, seyahat ve yerleşme, vicdan ve din, düşünce, bilim ve sanat, basın, gazete, dergi, kitap ve broşür yayınlama, basın dışı haberleşme araçlarından yararlanma özgürlüklerini, düzeltme ve cevap, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, dernek kurma, hak arama ve ispat haklarını düzenlemekte, kişi güvenliğini ve doğal yargı yolunu sağlayacak, kişiyi keyfi cezalara karşı koruyacak hükümler getirmekteydi. 1961 Anayasası'nın bir başka yeniliği olan sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler, aslında 1960'tan önce bu bakımdan kendisini duyurmuş bir büyük beklentinin ve özlemin sonucu değil. Fakat sosyal demokrasi alanındaki evrensel gelişmelerin etkisiyle çağdaş bir anayasa yapmak isteği birleşince, halk yığınlarından gelen böyle bir beklenti ve özlem olmadan da sanki bu alanda büyük bir savaşın verilmişçesine hayli geniş bir ekonomik ve sosyal haklar listesi anayasanın içinde yer aldı. Bu, kişi haklarından farklı olarak 1960'a kadar gelen tarihsel bir gelişmenin değil, 27 Mayıs 1960'ın hemen sonrasında sosyal konulara ilişkin olarak başlayan tartışmaların bir sonucuydu. Başka yerlerde işçi hareketlerinin ve uzun uğraşmaların sonunda elde edilmiş olan haklar, Türkiye'de yalnızca çağdaş bir anayasa yapma isteğinin ürünü olarak anayasaya giriyordu. Sosyal güvenlik, sağlık ve konut gereksinimlerinin karşılanması, ailenin, ananın ve çocuğun korunması, öğrenimin sağlanması. Ancak 20. sorudaki sosyal devlet ilkesi dolayısıyla da belirtildiği gibi, bu haklar dolayısıyla devlete düşen ödevlerin yerine getirilmesi, ekonomik gelişmelerin ölçüsüne ve mali kaynakların yeterliliğine bağlanmıştı. Bununla birlikte anayasa, devletin ve bu yöndeki çabalarına yardımcı olmak üzere kamulaştırma ve devletleştirme yetkilerini de yine sosyal ve iktisadi haklar ve ödevlerle birlikte düzenlemiş, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, çiftçinin korunması gibi sosyal içerikli bir takım ekonomik hedefler belirtmiştir. Siyasi haklar ve ödevler başlığı altında yer alan hükümler, vatandaşlık, seçme ve seçilme, siyasal parti kurma ve partiye üye olma, kamu hizmetlerine girme, askerlik, vergi ödevi ve dilekçe hakkı gibi vatandaşın devlet yönetimine katılmasını sağlayıcı hükümlerdi. Bunların hemen hepsi 1960 öncesindeki dönemde anayasayla ya da başka yasalarla belirlenmiş olan haklar ve ödevlerdi. 1961 Anayasası bu bakımdan yepyeni bir haklar kategorisi getirmiş değildi. Yenilik bunların sistemli bir biçimde ilk kez bir araya getirilmiş olmalarıydı. Siyasal partilere ilişkin haklarda ilk kez bir anayasa konusu olmaktaydı. 1961 Anayasası, haklar ve ödevler bakımından özgürlüğü temel, sınırlamayı ise istisna olarak alan bir anayasa. Hakların sınırlandırılmasında da ana ilke, sınırlamanın anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ve ancak yasa ile olabilmesidir. Yasalar bir temel hakkı, rastgele bir nedene dayanarak değil, anayasada belirtilen nedenlerle sınırlayabilecekti. Fakat yasa yine anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunamazdı. Böylece Türk anayasa hukuk sistemine göre yeni bir kavram getirilmekteydi. Sınırlamalar sırasında hiç dokunulmaması, mutlaka korunması gereken bir öz. Buna dokunulduğu zaman temel hak ve özgürlük de ortadan kalkmış olacaktı. Öze dokunan sınırlama, sınırlama olmaktan çıkmakta, yok etme olmaktadır. Soru 23. 1961 Anayasası Türkiye için bir lüks müydü? 1965 seçimlerine gelinceye kadar 1961 Anayasası pek önemli yakınmalara yol açmadı. Anayasanın yürürlüğe girişinden sonraki ilk seçim döneminin sonlarına doğru İsmet İnönü'nün başbakanlığındaki koalisyonu bozup Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhalefete düşürenler de bu çeşit mekanizmaların işlemesine olanak sağlayan bir sisteme karşı çıkmayı doğru bulmadılar. Gerçi Demokrat Parti iktidarının devrilmesinden sonra yapılmış bir anayasanın meşruluğu, bu anayasanın temel devlet felsefesi ve sosyal adalet anlayışı ve Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği gibi özellikleri açık ya da kapalı eleştirilere zaman zaman konu olmaktaydı. Ama bu anayasayla devlet yönetilemez biçimindeki bir tema henüz işlenmeye başlanmamıştı. 1965 genel seçimlerinden sonra başkalarıyla ortaklık kurmaya gerek kalmadan iktidara gelen Adalet Partisi, 1961 Anayasası'nın kurumlarını ve kurallarını 1960 öncesindeki tutumları andırır bir yönetim anlayışı için elverişsiz bir kalıp olarak görmeye başladı. 1969 genel seçimlerinin arkasından kamuoyundaki eleştirilerin artması, yetersiz bir eğitim sisteminin yer yer öğrenci tepkilerine yol açması, evrensel bir olay niteliğindeki gençlik hareketlerinin Türkiye'deki koşullar içinde daha yaygın ve sert biçimlere, hatta yer yer şiddet eylemlerine bürünmesi, bütün bu gelişmeler karşısında yetersiz kalan iktidar sahiplerini yavaş yavaş anayasaya kabahat yükleme yoluna itmekteydi. İleri sürülen ana görüş şuydu: bu olup bitenler karşısında daha basiretli bir politika izlemek, gerektiğinde devlet otoritesini kullanarak sorunlara çözüm getirmek, hükümetteki sorumluların da düşünmedikleri şeyler değildir. Ama 1961 Anayasası Millet Meclisi'ndeki çoğunluğu ve ona dayanan yürütme organını öyle etkisiz, öyle güçsüz duruma getirmiştir ki, sorumluların eli kolu bağlanmıştır. Kısacası bu anayasayla devlet yönetilmezdi. Olayların çığırından çıkmasından sonra Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının verdikleri 12 Mart muhtırası, parlamento ile hükümet, süre gelen tutum, görüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür, diyordu. Muhtıradan sonra kurulan hükümetin başkanı Nihat Erim, bu temayı kendinden önceki iktidar sahiplerini bile gölgede bırakacak bir ısrarla işlemeye başlamıştı. Daha doğrusu 12 Mart'ın gerisindeki güçlerden gelen anayasa değişikliği isteklerini ve o yöndeki belli belirsiz eğilimleri sözde bilimsel gözlemler ve çözümler olarak ileri sürerek demokratik rejimin ayakta kalması için değişikliklerin kaçınılmazlığını savundu ve yürürlükteki anayasa düzenini her şeyden sorumlu sayan görüşün savunuculuğunu üstlendi. Başbakan Nihat Erim, istenen anayasa değişikliklerini gerçekleştirmeye çalıştığı günlerde yabancı basın temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda anayasa için lüks deyimini kullanmıştı. İşte 1961 Anayasası için yapılan tartışmaları bu değerlendirmeyle başlatmak doğru olur. 1961 Anayasası Türk toplumu için bir lüks müydü? Yoksa ülkenin tarihsel oluşum çizgisine uygun düşen bir zorunluluk muydu? Sorunun yanıtını bulabilmek için 1971'e kadarki ilk 10 yıllık uygulama dönemi boyunca 1961 Anayasası'na yöneltilen eleştirileri genel çizgileriyle sıralayarak işe başlamak gerek. Bu eleştiriler şöyle özetlenebilir. A. Anayasanın özgürlükler düzeni, ileri batı toplumlarının uyguladıkları kurallar kopya edilerek yaratılmıştır. Türk toplumu henüz o özgürlükleri hazmedebilecek düzeyde değildir. B. Batı toplumları bile özgürlüklerin kötüye kullanılmaması için gerekli sınırlamaları benimsedikleri halde 1961 Anayasası bu bakımdan eksiktir. Özgürlükleri kötüye kullananlar, anayasanın getirdiği düzeni bile yıkacak serbestliğe erişebilmektedirler. C. Yasaların yapılması için benimsenen mekanizma çok yavaş işlemektedir. Çağdaş devletin yürütme organında sorumluluk yüklenenlerin daha çabuk ve daha etkin iş görme olanaklarına sahip olmaları gerekir. D. yasama ve yürütme üzerinde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay yoluyla kurulmuş olan denetim mekanizması iktidarları iş göremez duruma getirmiştir. E. Özel kuruluşlar devlet içinde devlet niteliği kazanmışlar ve devletin temeline dinamit koyacak görüşlerin oluştuğu yerler haline gelmişlerdir. 1961 Anayasası'nın ileri bir özgürlük düzeni getirdiği, bu alanda mümkün olduğu kadar az sınırlama yoluna gittiği, yasaların yapılması için tek meclisli sistemden farklı bir mekanizma yarattığı, yasama ve yürütme üzerindeki hayli etkin bir yargı denetimi kurduğu ve özel kuruluşların iktidardaki dünya görüşüne bağlı kalmak zorunluluğunu duymayacak duruma getirdikleri doğrudur. Ancak anayasadaki bu yeni kurumların ve kuralların elverişliliği ya da elverişsizliği konusundaki temel tartışmanın gerisinde neye göre elverişli ya da elverişsiz sorusu yatmaktaydı. Getirilen yeni kurumlar ve kurallar elbette 1960 öncesindekine benzer bir iktidar anlayışı için elverişsizdi. Hatta Rusocu ulusal egemenlik anlayışına dayalı bir meclis üstünlüğü bakımından bu durum belki bir gerileme bile sayılabilirdi. 1961 Anayasası'na göre siyasal güç, o günkü siyasal güçler dengesinin yasama organında temsil edilebilen bir yansıması olarak her şeyi yapabilmesi, her istediği davranışı gösterebilmesi artık mümkün olmayan bir güçtü. Zaten anayasanın yapılışında en önde gelen amaç da böyle bir iktidar anlayışı yaratabilmek olmuştu. 1960 öncesinin davranışlarına karşı duyulan ilk doğal tepki, iktidarın sınırlanması ve onun dayanağı olan parlamentonun sistem içindeki yerinin daraltılmış olmasıydı. Bu açıdan bakınca anayasa sanki köhneleşmiş, modası geçmiş kurumsal çözümlerin hepsini benimseyen, Anayasa Mahkemesi ve iki meclislilik gibi klasik buluşlara da çok fazla umut bağlayan bir belge olarak görünüyordu. Türkiye'yi ekonomik ve toplumsal yapı bakımından ölü bir durgunluk içinde tutmak ve yerleşik düzeni sürdürmek isteyenler de bu klasik çözümlerin kısa sürede kendi çıkarlarını savunur duruma gelmesini beklemekteydiler. Oysa anayasanın içinde onu çok daha sağlam temellere dayandırmak isteyen ve yapıcılarının da niyetlerini aşan bir çırpınış vardı. Tarihsel koşulların yarattığı, zorladığı bir çırpınış. Özdeki bu çırpınış ortaya konmadıkça anayasadan yana olmak, eninde sonunda tutuculuktan yana olmak gibi ters ve tehlikeli bir sonuç bile verebilirdi. Anayasayı ayakta ve ileriye dönük tutabilmek için onu herhalde böyle durgun bir denge anlayışıyla yorumlamak yeterli değildi. Anayasaya daha dinamik bir yorum vermek gerekiyordu. 1921 ve 1924 anayasalarındaki hakimiyet bila kaydü şart milletindir ilkesinin devamı olarak 1961 anayasasında da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama ulus bu egemenliği artık yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanır olmaktan çıkmıştır. Parlamentonun yanında ulus egemenliğini kullanan başka yetkili organlar da vardır. Örneğin bir anayasa mahkemesi yine bu egemenliğe dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasaları anayasaya aykırılık noktasından iptal edebilmektedir. Bu durumda aşağı yukarı 1,5 yüzyıldır çizilen ve 1960'a kadar meclis üstünlüğü ilkesiyle en açık görünümüne kavuşmuş olan ulusal egemenlik kavramı bakımından 1961 anayasası bir gerileme mi sayılmalıydı? Görünüşe göre evet. Ulusun oylarıyla seçilenler artık her istediklerini yapamıyorlardı. Ancak 1961 Anayasası'nın uygulanmasında ve yorumlanmasında bu görünüşü iyi değerlendirmek gerekirdi. Bütün uğraşmalardan ve daha demokratik bir anayasa düzeni kurma çabalarından sonra egemenliğin kullanılması bakımından böylesine geri gidilmiş olunamazdı. Biraz dikkatle incelenince anayasanın içinden onun kendi diyalektiğini çıkartmak, yani onun oluşumuna katılan etkenlerden dinamik bir ileriye dönüklük yaratmak mümkündü. Türk toplumunun tarihsel oluşum çizgisi üzerinde 1961 anayasasının belli bir yeri var. Anayasa bir yanda genel oyun ve tam anlamıyla klasik bir demokrasinin bütün sonuçlarıyla gerçekleşmesi amacına yöneliyor. Bir yandan da bir yüzyılı aşan bir süredir bürokratik bir aydın zümre tarafından Türk toplumuna kazandırılmak, benimsetilmek istenen değerleri saklı tutmak istiyordu. Bu durum anayasanın içinde karşıtlar yoluyla kendi kendini aşmak ve daha sağlam temellere oturmak isteyen bir çırpınış yaratmıştı. Başka bir deyimle birbirleriyle çatışan iki temel özlemin yarattığı nazik dengenin ötesinde anayasadaki hakların ve özgürlüklerin dayandırılabileceği daha sağlam bir temel bulmak ve anayasayı Türk toplumunda 1,5 yüzyıldan beri süre gelen egemenlik kavgasının çizgisine daha sağlıklı bir biçimde oturtmak gerekiyordu. Anayasa yapılırken böyle bir çözüme varıldığı düşünülmüştü. Ama gerçekçi, güvenilir, sürekli bir çözüm müydü bu? Kurumlar ve kurallarla kurulan nazik dengenin ötesinde uzun süre geçerli olabilecek ve o zamana kadarki rejim çabalarına ters düşmeyecek temel çözüm, ulusun oylarıyla seçilerek ulusu temsil edenlerin egemenliği yeniden tek başlarına kullanabilecek duruma getirilmeleriydi. Ama bunun içinde ulus egemenliğinin soyut, sembolik ve her türlü davranışa gerekçe olarak kullanılabilecek bir kavram olmaktan çıkarılıp, somut, işlevli ve her günkü davranışların yığınlardan yana olmasını sağlayabilecek bir halk egemenliğine dönüştürülmesi gerekirdi. 1961 Anayasası bu dönüştürmenin bir aracı olarak kullanıldığı, öyle yorumlandığı zaman bir anlam kazanabilirdi. 1961 Anayasası'nın temelindeki anlayışa göre genel oy mekanizması, Türkiye gibi bir ülkede henüz halkın bütün gerçek özlemlerini yansıtamayacağı ve kısır döngülerin yığınlarca kırılmasını sağlayıcı güçlerin parlamentoda üstünlük kurmalarına hemen yol açamayacağı için genel seçimlerden çıkan parlamento bir süre hem içten hem de dıştan dengelendirilecek, sınırlandırılacaktı. Parlamentonun ve oradaki çoğunluğa dayanan yürütme organının dıştan sınırlandırılmasında gerek Anayasa Mahkemesi'nin, gerekse Danıştay'ın uygulayacakları kurallar, anayasanın kurallarıydı. Ya da temellerini anayasada bulan başka hukuk kurallarıydı. Sınırlama, parlamentoya ya da yürütme organına bir yavaşlık ve olanaksızlık getiriyorsa, bu yavaşlık ya da olanaksızlık ancak anayasayla Türk insanına tanınmış haklar ve özgürlükler doğrultusunda olmayan davranışlar bakımındandı. Bu doğrultuya uygun düşecek tutumlar için anayasanın herhangi bir yavaşlatıcı ya da olanaksızlaştırıcı etkisinden söz edilemezdi. Tam tersine genel hükümlerdeki 10. maddenin 2. fıkrasıyla kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engellerin kaldırılması, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartların hazırlanması devlete ödev olarak verilmişti. Demek ki neye göre elverişli ya da elverişsiz sorusuna verilecek yanıt, anayasa doğrultusunda olmayan tutumlar için elverişsiz, anayasa doğrultusundaki tutumlar için elverişli biçiminde olabilir. Ana doğrultusu, Türk insanının maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi ve kişi özgürlüğünü sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engellerin kaldırılması olan bir anayasa, Türkiye için lüks sayılamaz. Tam tersine, kendi egemenliğini sağlam temellere oturtmak amacıyla bütün bu engellerin kaldırılmasına herhangi bir batılı toplumdan daha çok gereksinme duyan Türk halkı açısından, anayasayla yasama ve yürütme organlarına getirilen sınırlamalar bir lüksün değil bir zorunluluğun belirtisi olmaktaydı. Bu görüşle bakınca anayasadaki haklar ve özgürlükler düzeninin ulusal egemenlik ilkesini halk egemenliği anlamında gerçekleştirme amacına göre yorumlanması gerekmekteydi. Başka bir deyimle anayasanın uygulanması öyle bir toplum düzeni yaratmaya yönelik olmalıydı ki o düzende artık genel oyun doğuracağı parlamento çoğunluğu, yığınları özgürleştirmek, Türk insanının maddi ve manevi varlığını geliştirmek için anayasa hükümleriyle zorlanması gereken, bu amaçlara aykırı davranışlarına karşı engeller konan bir güç olmaktan çıkmalıydı. Dolayısıyla temel amaç, genel oy mekanizmasını, yığınların gerçek özlemleriyle temsilcilerin tercihleri arasında anayasanın doğrultusuna uygun bir yakınlaşma yaratarak işletebilmekti. Bu ise yığınların sorunları bilmelerine, bilinçlenmelerine, örgütlenmelerine ve siyasal hayata gerçek ağırlıklarını koyabilmelerine bağlı. Demek ki örgütlenme serbestliğinin, seçim sisteminin, düşünce özgürlüğünün ve özel kuruluşlara düşen görevin bu gereklere göre yorumlanması gerekiyor. Anayasadaki hakların ve özgürlüklerin bu gerekler göz önünde bulundurulmadan yorumlanması, kurumlar ve kurallarla yaratılmış olan nazik dengeyi bir kısır döngü olarak sürdürecekti. Bu gerekler göz önünde bulundurularak yapılacak bir yorumlamanın ise yerleşik düzenin temsilcileriyle bazı çatışmalar yaratması doğaldı. Özgürlükler elbette kötüye kullanılıyormuş gibi görünecek, özel kuruluşlar elbette devletin temeline dinamit koyan kurumlar olarak nitelendirilecekti. Çünkü yerleşik düzenle anayasa aynı şey sayılmıştı. Oysa anayasa, Türk siyasal tarihinin akışı içinde değerlendirildiği zaman, kendi yapıcılarının amaçlarını da aşan bir atılımın belgesiydi. O günkü düzeni savunur biçimde değil, o günkü düzenden kalkıp halk egemenliği ilkesine uygun düşecek, daha ileri bir düzene geçişi kolaylaştırır biçimde yorumlanması gereken bir belge. Tabii anayasayı tarihsel gidiş üzerinde ileriye açık olarak değerlendirmek istemeyenler böyle bir yorumu benimsemediler ve böyle yorumlayanları anayasa düşmanı ilan edebildiler. Aslında kendileri anayasayı korur görünürken anayasayı inkar etmekteydiler. Belki kurulu düzenin saklı tutulması için yapılmış başka anayasalar vardı. Ama halk egemenliğini daha sağlam temelleri oturtma amacına yönelik olarak yorumlanmaya elverişli olan 1961 Anayasası herhalde bunlardan değildi. 1961 Anayasası'ndaki bazı özelliklerin 12 Mart öncesindeki durumdan tek başlarına sorumlu sayılıp sayılamayacağı çok tartışılmış ve genellikle anayasa o durumdan sorumlu sayılarak sonradan yapılan bir takım değişiklikler haklı gösterilmiştir. Ancak o tartışmada ve 1961 Anayasası üzerine yapılan bütün tartışmalarda çoğu zaman gözden uzak tutulan bazı noktaların bulunduğunu da unutmamak gerekir. Bu noktalar şöyle özetlenebilir. A. Anayasa çok geniş, hatta sınırsız düşünce özgürlüğü ve örgütlenme serbestliği getirmişti. 12 Mart'tan önceki ortamda toplumca sindirilemeyen bu aşırı serbestliğin etkisi olduğu denebilir mi? Bu soruya olumlu cevap vermek demek, anayasanın getirdikleri ile gerçekteki durumun aynı olduğunu kabul etmek demektir. Oysa anayasayla sınırsız ya da çok geniş bir düşünce özgürlüğü ve örgütlenme serbestliği getirilmişti. Ama ileriye dönük bir yoruma göre anayasanın dinamik niteliğine aykırı düşen bir sürü sınırlama da yürürlükteydi. Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinden dernekler ve siyasal partiler kanunlarına kadar çeşitli mevzuat ya 1961 Anayasası'ndan önceki dönemin kalıntıları ya da anayasanın yanlış yorumlanışına dayanan yeni sınırlamalar olarak sürdürülmekteydi. Dolayısıyla 1961 Anayasası'nın 12 Mart'tan sorumlu sayılabilmesi için her şeyden önce bu anayasanın yürürlükteki hukuk kurallarını gerçekten etkileyebilmiş olduğunun ispat edilmesi gerekir. Bazı kurallar bakımından durumun böyle olduğu söylenebilirse de özellikle özgürlükler alanındaki düşünce özgürlüğüne ilişkin sınırlamalar anayasanın kabulünden önceki biçimleriyle olduğu gibi kalmıştır. Hatta bir adım daha ileri giderek denebilir ki 12 Mart öncesinin yaratılmasında 1961 Anayasası'nın uygulanması değil uygulanmaması büyük ölçüde rol oynamıştır.